Herkese selamlar. Aklı Havada'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölüm diğerlerinden biraz farklı olacak. Geçtiğimiz hafta belki fark etmişsinizdir. Yeni bölüm ekleyemedik çünkü Bora, Bursa Karacabey'deki Perseid meteor yağmuru gözlem etkinliğindeydi. Hatta Çağrı ile oradan canlı yayın yapma fırsatları oldu biraz etkinliği tanıtmak için. Biz de dedik ki yeni bir bölüm çekmeyelim. Ama bu bölümde o etkinliğin düzenleyicisi olan Alper Tüydeş bizle birlikte. Alper Hoca hem o etkinliğin düzenleyicisi hem de aynı zamanda yaban hayatı fotoğrafçısı. Ve bu bölümde onu ağırlayacağız. Sorularımız olacak. Muhabbet edeceğiz. Yani diğer bölümlerden biraz daha farklı olacak. İyi dinlemeler. Selamlar. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam şeyi soracağım. Etkinlik nasıldı? Katılamayanlar için ne söylemek istersiniz?
Çok güzeldi. Yani böyle bir şeye vesile olmak ve sorunsuz atlatıp gururla anlatabileceğim anılarla, hikayelerle dönmüş olmaktan çok mutluyum. Bu anlamda hem katılımcıların hem de çağırdığımız misafirlerin, konuşmacıların aynı mutlulukla alandan ayrılmış olması bu sene gerçekten çok büyük bir teselli oldu benim için. Ama tabii 5 yılın tecrübesi var ve yani emekliye emekliye koşmaya başladık. O yüzden onun da karşılığını aldığımız bir sene oldu gerçekten bizim
evet,
için.
Evet, kesinlikle. Ben de oradaydım bu arada hocam. Ya katılımcılardı abi.
Nasıldı?
Muazzamdı, harikaydı. Ya zaten ilk 2022'de katılmıştım, 2 sene öncekinde.
Oo, süper.
Konumu birazcık daha değişikti değil mi?
Evet.
Longoz Ormanı'nın birazcık daha şeyindeydi.
Orada toprak zeminde biraz daha böyle çok insanın gelmesi toz olan. Ya biz onu Longoz Ormanı'na da dikkat çekmek için Longoz Ormanı dedik ama aslında sahil tarafında yapmıştık. Yani ormanla bir bağımız yoktu. İnsanlar da böyle o kadar kalabalıkla ormana giriliyorsan, yaban hayatı fotoğrafçısısın, buna nasıl müsaade ediyorsun diyorlardı. Hı hı. Kaygılarını anlıyorum ama tabii ki de ben de buna dikkat ettim. Aslında Longoz'a da dikkat çekmek adına böyle bir başlık atmıştık. Yoksa Longoz'un giriş kapısına yine sahipteydik. Ama bizim orası doğum yerimiz. Büyüdüğümüz noktaydı orası.
Orası da güzel bir lokasyondu. Bu seferki de gayet iyi bir, daha geniş bir lokasyon, daha yayılabileceğimiz bir lokasyon.
Evet. Evet.
Şimdi etkinlik hakkında konuşmadan önce hocam sizi tanıyalım. Alper Tüydeş kimdir? Neden bu işlerle uğraşıyor?
Tabii. Alper Tüydeş Bursa'nın güzel şehri, şirin şehri diye düşünüyorum ben. Karacabey ilçesinde doğmuş, büyümüş. Gazetecilikle pişmiş. Bunun internet gazeteciliği ve yayıncılığı bölümünden de mezun olduktan sonra hayatı fotoğrafla kesişmiş bir yaban hayatı fotoğrafçısı aslında. Medyada, basında birçok farklı sektörde aslında farklı alanlarda çalıştım. Yani en alt kademeden en üst kademeye kadar birçok bölümde de yer almış oldum. Bunun da getirdiği avantajlarla aslında alaylı bir gazeteci olduğumu da söyleyebilirim. Ama tüm bunların yanında 2000 yılında rahmetli dedemin bana bilgisayar hediyesiyle beraber yanında aldığı vallahi ya 2 ya 3 megapiksellik bir bilgisayara takınca webcam olan, çıkarttığınızda fotoğraf makinesi olan bir fotoğraf makinesiyle tanıştırmak mı oldu bu hikayenin başlangıcı aslında. 2000 yılından beri fotoğraf çekiyorum. 2007'de ilk profesyonel makinemi aldım. 2010 ya da 11'de de teleobjektifimi alıp yaban hayatına yöneldim. Küçüklüğümden beri, ben aslında çocukluğumdan beri aile büyüklerim, yakınlarım hep bana şey derdi. Alper, ya sen büyüyünce ya veteriner olacaksın ya da ressam olacaksın. Hep bunu söylerlerdi bana. Hayvanlara çok meraklıydım, çok düşkündüm. Ama bunun yanında resim yeteneğim de vardı. Görsel sanatlara da yeteneğim vardı. Bir de bunlar kilit noktalar. Bir de avcı bir ailede yetişmiş olmamın verdiği bir durumda var aslında. Çünkü anne dedem büyük avcıydı. Babam aynı şekilde çok avcılıkla uğraştı. Kara avcılığıyla da, balıkçılıkla da. Ben de onların yanında büyüdüğüm için aslında benim doğayla ilk tanışıklığım avcılık hikayelerini dinleyerek ve ava gitmeyle başlamıştı. Ben eski bir avcıyım. Ama daha sonra ilerleyen süreçte yaşadığım bazı olaylar, fotoğrafla tanışmam, daha doğrusu yaban hayatı fotoğrafçılığıyla tanışmam beni çok farklı bir noktaya getirdi. Bu çok derin bir hikaye. Bunda da anlatacak çok şey var ama esas konumuzdan çok uzaklaşmayayım diye o detaya girmeyeceğim. Ama en nihayetinde fotoğrafçılıkla yolum kesişti. Ve daha sonrasında fotoğraf çekmeye başladım. Avcılıktan gelme olduğum için de sadece fotoğrafı çekmekle kalmayıp o fotoğrafları çekmeye çalışırken gördüğüm türler ya da onların yaşam alanlarıyla alakalı dikkat çeken durumlar varsa, dikkat çekilmesi gereken durumlar varsa, hem tür özelinde hem habitat özelinde, hem yerelde hem ulusalda farkındalık yaratmak için hem fotoğraflarımı hem gazetecilikten gelme bazı yeteneklerimi, ki hikaye çıkartma ve bunları insanlara aktarma konusunda tabii yılların pişkinliği var üzerinde. Pişmişliği var, pişkinlik demeyeyim. Bunları da birleştirerek yine ben bunu doğadan yana kullanmaya çalıştım. Önemli de aslında duyurusunu yaptığım işler oldu. Karacabey longozu bunlardan bir tanesidir. Yani ben fotoğrafçılığa başladığım yıllarda Karacabey longozunu bölgedekiler bile bilmiyordu. Benim ilk yıllarımda orası ya Alper biz kendimiz bilmiyormuşuz orayı falan diye söylenir. Hala da söylerler yani orası ile ilgili. Onun mesela tanıtılmasında çok büyük emeğim vardı. Ki tanıtılması gerekiyordu çünkü avcılığa işte kaçak faaliyetlere çok gebe bir yerde. İnsanlar bilmiyordu ama kötü insanlar iyi niyetli insanlardan daha önce orayı bildikleri için yardıma muhtaç bir bölgeydi orası.
Harika bir yer bu arada.
Kaçak avcılık var hocam orada. Ve kışın sürekli orada avcılık faaliyeti vardı. Kaçak ormancılık faaliyeti vardı. Ormandan kurbağa, sülük ve benzeri şeyleri toplayan insanlar vardı. Şimdi tanıtım faaliyetleriyle beraber orada bölgede hareketler, dikkatleri üzerine çekince bu kötü niyetli insanlar yavaş yavaş o alandan uzaklaşmaya başladılar. Şimdi insanlar diyor ki ya yapma işte oraya TOKİ yaparlar diyor, işte AVM yaparlar, tanıtma falan diyorlar da kaygılarını anlıyorum ama yöntem yanlış. Sakladığımız müddetçe aslında oralar daha büyük kötülüklere gebe.
Kesinlikle.
Orası tarihte iki kere bir tersane badiresi atlattı, bir nükleer santral badiresi atlattı. Bir üçüncüsünü de atlatabileceğine malum. Bunu ne kadar çok kişi bilirse ileride buranın başına bir şey gelme ihtimali olduğunda karşı çıkacak insan sayısı bir o kadar artacağı için benim hep derdim buydu. Bilsinler ki ne olduğunu anlatamadan iş bitmesin. O bölgedeki ya da ona benzer alanlarda ormanın önemini anlatana kadar birileri çoktan yapacağını yapmış oluyor. Ama şimdi durum biraz daha farklı bu bölgede. En azından Karacabey longozu artık Türkiye'deki bilinen 3 longoz ormanından Avrupa'da neredeyse örneği kalmayan bir orman tipi ve herkes bunu biliyor, herkes gördü. Yani artık kolay kolay başına bir şey gelmeyeceğini umduğunu düşünüyorum. Bu mesela onlardan bir tanesiydi işte. Oluklu kertenkele ile alakalı yaptığım çalışmalar olduğu, tanıtım çalışmalar olduğu özellikle. Yılan sanıp öldürülmesine dair. Son yıllarda da meteor, aslında bu meteor yağmuru gözlem etkinliği de öyle oldu. Yani bunu
Hı, onu
zaten
soracaktım
alanındaki kişiler biliyordu
ben.
elbette. Ya bu da öyle oldu. Yani 5 yıl önce bir kuyruklu yıldız, önce Nivos kuyruklu yıldızıyla başladı. Ondan sonra da bu şekilde evrildi ve şu anda yani Türkiye'nin çeşitli yerlerinde var. Yapan yerler elbette vardı. Ben tabii ki de bir şey icat ettiğimi söylemiyorum ama Marmara bölgesinde her yıl yeni bir belediyeden ya da yeni bir gruptan böyle bir etkinlik için davet çıkıldığını görüyorum. Bunda doğrudan belki olmasa da dolaylı yönden payımızın olduğunu düşünüyorum. Ya
Kesinlikle.
bu da insanların dikkatini doğaya, gökyüzüne çekmekte, farkındalık çalışmasında bir şey yani, bir nokta. Bir tuğla da ben koymuş olduğumu düşünüyorum bu noktada. O yüzden bu şekilde aslında hayat hikayem ve yapmaya çalıştığım özetle.
Ben şahsen uzun süredir size dediğim gibi 2-3 yıldır hem sosyal medyadan da takip ediyorum hem de yaptığınız etkinliği de ayrıca takip ediyorum. İnsanlara uzay farkındalığı, uzay kültürü, ışık kirliliği kültürü, ışık kirliliği farkındalığı vesaire kazandırmak adına çok önemli. Yani bir kültür oluşturuyorsunuz aslında orada o etkinliği düzenleyerek.
Evet. Yani longozu çıkarttığım zaman Alper diyorlardı. Ne longozmuş arkadaş? Nereden çıktı bu longoz falan böyle biz bilmiyorduk falan diye. İnsanlar başta öyle derlerdi. Sonra ona aşina olmaya başladılar. Yaren Leylek hikayesi bölgemizde yine meşhur. Adem amca ve Yaren Leylek. Onunla da aslında Leylek köyüne ve leyleklere dikkat çektik. Vericili leylekler sayesinde Animal Tracker uygulamasını indiren bence dünyada en çok uygulamayı kullanan ülkelerden biri olabiliriz biz. Sosyal medyada sürekli vericili kuşları bahar ve sonbaharda leyleklerin göçünü takip ederken kullandık. Onları duyurduk ki sosyal medyayı ben burada aktif çok kullanıyorum ve çok da meyvesini yiyorum. Meyvesinden kastım da aslında bunu ticari ya da bir çıkar olarak değil, doğadan yana menfaatini doğaya çevirdiğimi düşünerek onu da kendi menfaatimmiş gibi gördüğüm için böyle konuşuyorum tabii. Farkındalık çalışmaları, dikkat çekme çalışmaları aslında birçok anlamda başarıya ulaştığı gibi görüyorum artık.
Sormak istediğim sorulardan bir tanesi var. Ben sosyal medya paylaşımlarınızda o Animal Tracker'ı görmüştüm. Onun tam olarak olayı nedir? Neden var yani öyle bir şey?
Şimdi dünya genelinde kuş araştırmacıları her yıl aslında kuşların ayaklarına, bileklerine birçok kuşa, pelikanından leyleğine, küçük ötücü kuşlardan ördeklere halka takıyorlar ki göç rotalarına, nerelerde kışlıyorlar ya da başlarına bir şey gelirse, ölürlerse neden kaynaklı ölüyorlar bunları tespit edebilmek için ayaklarına halka takıyorlar. Ve bu halka, ama bu halkalama şeyi çok ucuz bir yöntem. O yüzden de en sık başvurulan yöntem. Verici bir kuşa verici takmak çok maliyetli ve daha meşakkatli bir iş. Onu çok yapamıyorlar. Ama onun yerine her yıl on binlerce halka takılıyor ama yüzlerce verici takılabiliyor. O yüzden hem halkalama hem verici ikisini bir arada götürüyorlar yıllardır.
Farkları ne? Halkayla vericinin.
Halka hemen söyleyeyim çok güzel. Halkayı taktıkları zaman o kuştan belki haber alma ihtimalleri çok düşük. Çünkü onu gittiği bir başka ülkede bir kuş gözlemcisi, fotoğrafçısı ya da bu işlere dikkatli birisinin görüp halkasındaki kirlenmediyse veya açı uygunsa halkasındaki kodu okuyup O kodu da uygun yere bildirirse bildirmesi gerekiyor. Polonya'da halkalanmış bir kuş. Daha bu sabah Longo zamanında Polonya halkalı bir sumru çektim. Fotoğrafı çektim. Hemen uygun kanallardan ulaştım. Polonyalılara ait olduğunu öğrendim. Ya kuşun genç olduğunu da bildiğim için görünüşünden. Bu yılın yavrusu Polonya'da doğmuş, büyümüş ve göç yolculuğuna çıkmış. Güneye inerken Türkiye'de bizim burada Bursa Karacabey'de mola vermişti. Ben de sabah fotoğrafladım. Birkaç gün daha burada takılıp buradan güneye Afrika'ya gidecek. Bu geri bildirim. Onlar çok şanslı, çok sevindiler. Çünkü çok hızlı bir geri bildirim oldu onlar için.
Harika.
Ama yıllar önce İtalyan halkalı bir tane vericili kuş çekmiştim burada. Flamingo. ECZP plakalı diyecektim. Vericili şey kod numaralı. 8 yıl sonra o kuş hakkında geri bildirim aldılar. O verici şeyi takanlar, halkayı takanlar. Yani bu biraz savanlıkta iğne aramaya benziyor. O yüzden böyle veri gönderenler, veri göndermek çok kıymetli.
Ne bildiğimiz takip cihazı yani değil mi diğerlerden?
Onlar işte anlık yani bu akşam neredeymiş deyip çıkıp uygulamaya 1-2 saatte bir kendini güncelleyen bir uygulama üzerinden görebiliyor. Ve bazı araştırmacılar da bunu Animal Tracker uygulamasına entegre ediyorlar. Ve orada aslında o uygulama içerisinde sadece kuşlar yok. Verici takılmış zürafalar dahi var. Orada onların rutin hareketlerini izleyebilecekleri bir sürü hayvan kategorisi var. Onlara tıklayıp 2 haftalık ve 1 yıllık hareketlerini gözlemleyebiliyorlar. Anlık olarak en son güncellemenin ne zaman olduğunu o takip ettikleri türe dair favori listesi oluşturup takip ettiğin hayvanların listesini oluşturabiliyorsun falan. Böyle aslında ilgi uyandıran biz her yıl baharda leylekler yukarısı çok bilindik. Jonas leylek vardı mesela. Klipli vardı. Ama bunlar hep maalesef doğal ya da insan etkenli sebeplerle öldüler. Jonas leylek 9-10 yıldır takip edilen bir leylekti. Almanya doğumlu bir leylek. Geçen yıl ak kuyruklu kartal saldırısına uğradı. Kartal bunu aldı Almanya'daki yuvasının orada. Yuvasına götürdü. Yuvasında yedi. Verici yuvadan olduğunu bilim adamları baktılar ki hep sabit yerden sinyal gönderiyor verici. Hemen yuvaya gittiler. Baktılar. Ha, dediler ak kuyruklu kartal almış bizimkine. Sonra hatta vericisini kesip o kaydı sildiler ki ak kuyruklu kartalın yuvası belli olmasın diye. Bir de böyle hassasiyet gösterirler falan. Bu şekilde aslında kuşların takip
Anladım,
muhabbeti.
çok güzel.
Animal Tracker'da işte biz öyle paylaştık. Böyle Türkiye'deki leylekleri, Türkiye'den geçen leylekler üzerinden. Hatta biz de 3 yıl kadar önce 5 numara adlı bir yavruya bir verici takmıştık. Yaren Leyleğin yavrularından biriydi. Yaren'in şöhretini bilimsel bir çalışmaya da uyarlamak adına böyle bir belediyeden destek alıp verici takmıştık. Çata kadar takip ettik 6 ay boyunca ama çatta sonra sinyali kesildi onun. Yani hayvanın başına bir şey geldi düşünmüyorum ben ama sinyali bozuldu. Fakat şu var, uygulamada diğer ülkeler mesela kendi o kuşların fotoğraflarını çekip o kuş hakkında bilgi veriyorlar. Jonas Leylek işte Sırbistan'da ıslak bir çayırda 10 tane bireyden gözüküyordu. Bu da fotoğrafları diye ekliyorlar. Bizimkiler hadi Jonas kanadına kuvvet az kaldı. Türklerin yorumları Türkçe olarak aşağıda. Hepsine duygusal, duygu, iyi dilek ve temenniler. Uygulamada birçok hayvanın altında, türün altında aslında böyle açıklamalar var. Hemen belli ettik kendimizi orada duygusallığımızı zaten.
Çok güzel. Neyse, o zaman normal ana konumuza gözlem etkinliğine dönelim istiyorsanız. Hocam birazcık bahsettiniz de anladığım kadarıyla sizin de astronomiye aslında birazcık merakınız var. Yani
Var, tabii ki de var.
gökyüzü gözlemlemeyi en azından siz de seviyorsunuz. Neden seviyorsunuz? Yani sizce bir gözlem etkinliği insanlar için neden önemli? Sadece Karacabey'dekinden bahsetmiyorum.
Şöyle, ya gökyüzüne olan merakım orada bilinmeyen çok şey var. Üzerine hayal kurup teori üretebileceğin o kadar çok şey var ki. Yani kafanı zihnini dağıtmak istiyorsan geç karanlık bir yere, çık bir dağ başına ya da bir şehirden biraz uzaklara. Kafanı çevir, açık bir gökyüzüne bakıyorsan Allah'ın milyon tane senaryo kurarsın o gökyüzüyle alakalı. Işıkların parlayanlarla alakalı, oluşumuyla alakalı, bugünlere gelmeyle alakalı. Doğanın gücünü görebileceğin bir gökyüzü var yukarıda. Milyonlarca, sayılamayacak kadar çok dünyadaki tüm denizlerdeki kum tanesi kadar gezegen şey olduğunu düşünüyorlar gökyüzünde. Yıldız, ya buna bakabilir misiniz ya? Bu ne muhteşem bir şeydir o. Yani Samanyolu'ndan şeyden artık onu Samanyolu üzerinden bakmaya başladığınız zaman bile insanın aklına hani sonsuzluğa bürünüyorsunuz düşünürken. Ya, zihni boşaltmak, bir şeylere meşgul etmek ve hani bir şeyleri anlamlandırmak adına çok güzel bir şey. Ne kadar dünyada noktadan daha küçük olduğumuzu, bakteriden bile daha küçük olduğumuzun bir göstergesi aslında bu. Yani bizim mikroskopla baktığımız, ya benim kendi içimde geçirdiğim teori, belki de biz birinin başka bir formun, başka bir şeyin içerisinde bir bakteriyiz. Koca bir dünya olarak. Ve belki de şu anda iklim krizi ve o bakterinin o kanser hücresi oluyoruz biz belki şu anda.
Evet,
Yani
tabii
bu dünyayı yok ederek aslında dengede bir şeyler yapacağız. Bunlara kadar düşünebilecek ucu açık kafayı da sıyırmaya yakın, insanı yaklaştıracak şey var yani, sonsuzluk var orada. Çok derin.
Ve açıkçası üzücü tarafı da şu, pek çok insan gökyüzünü göremiyor. Şehirlerde yaşayanlar. Hayatları boyunca göremiyorlar bir de yani.
Maalesef. Yani biz Nivos kuyruklu yıldızı, bizim bu etkinliğin başlangıcı aslında ondan konu gelmişken, belki soruların arasında vardır ama böyle spontane olan daha uygun olur belki diye. Hemen yeri
Biraz
gelmişken
önce
oradan
bahsettim
devam edeyim.
yavaştan. Dolayısıyla buyurun siz de şey yapabilirsiniz.
Aslında bizim çıkış noktamız oydu. Ben de onu ilk kez aslında onun o dönemde ben bu işi daha da merak sardım ve fotoğraflamaya çalıştım. Çünkü kuyruklu yıldız ilk etapta birçok insan aklına geldiği gibi benim de şey geldi. Hani bir gece geçeceğiz kuyruklu yıldızın için, fıt diye gider. Arkasında iz bırakarak gider. Ve onu biz bir akşam görebiliriz ya da belki iki akşam görebiliriz diye düşündüm. Aa, bu Nisan'da Mayıs'ta bir şu açıda gözükecek. Ondan sonra sabaha karşı bu nasıl bir şeymiş bu deyip bunu çözmek için gözleme başladım. Sonra baktım ki her akşam aynı yerde gözüküyor. Aynı noktada. Belki biraz daha sıcak, biraz daha büyüdüm falan. İlk onu gözlemlediğim yer Longoz Ormanı'ydı. Hemen onu güzel böyle ineklerle, işte ağaçlarla, kuşlarla entegre etmeye çalışıp gece fotoğraflarını almaya çalıştım onu. Sonra bunun sabit durmasıyla mütevellit bana da yazanlar oldu paylaştıktan sonra bu fotoğrafları. Dediler ki ya biz de görebilir miyiz, biz de gelebilir miyiz diye. İlk buluşma aslında bugün Perseid meteor yağmuru için olan kitlenin ilk başlangıç buluşmasını biz bu şekilde yaptık. Yeniköy'de tamam dedim, iki akşam sonraya gün verdim. İki akşam sonra gelin dedim. Ben siz dedim orada şey yapma baktım yaklaşık bir 60-70 kişi geldi. Ertesi akşam bir daha istediler yaptık, bu sefer Bursa'dan İstanbul'dan gelenler vardı, çıkıp gelenler. Biz şimdi fotoğrafçı insanlarız. Fotoğrafçının amacı nedir abi? Gördüğü güzellikleri
Aynen.
yansıtmak aslında.
Kesinlikle.
Fotoğrafçı paylaşmayı seven bir insandan fotoğrafçı olur. Yoksa kendi başına gidip fotoğraf çekip kimseyle paylaşmayan bir insan için o fotoğrafın bir değeri yoktur. Yani fotoğrafçılık olan yapanlar, hakkaniyetli hakkıyla yapanlar onu paylaşmak için zaten çekiyorlar. Kendi gördüğü güzelliği başka insanlara da göstererek onları etkilemek,
Kesinlikle.
beğendirmek ki ben tiyatro ve sanatla diğer çeşitli kollarla da çalışmış biri olarak İnsanları etkilemeyi, sevindirmeyi ya da şaşırtmayı seven bir insanım. Ben de o kuyruklu yıldızı bu sefer bahane ettim kendime. Ve gelen insanlarla o kuyruklu yıldızı aynı kareye sokup fotoğraf makinesini sabit tutup uzun pozlamayla hepsiyle hatıra
Harika.
fotoğrafı çektim. İlk buluşmamızda. Yaklaşık valla yüzlerce insana fotoğrafını çekmiştim var benim o ilk etkinlikte. Sonra onları sosyal medya üzerine onları falan atmıştım. Baktım ki insanlar çok iyi gösteriyorlar. Hala devamını istiyorlardı benden. O zaman dedim onun birkaç ay sonra mıydı bilmiyorum artık. Dedim meteor yağmuru etkinliği etkileyelim dedim o zaman bir buluşma yapayım. Hep beraber biz bize bir sohbet edelim orada.
Yani arkadaş buluşması gibi başladı yani bir nevi.
Gibi. İnan öyleydi. Hiç aklına şey yoktu. Ben tarih verdim. Yeri söyledim. Aa, bir baktım ileriden sürekli araba ışıkları geliyor. Dedim bana gelmiyordur onlar herhalde. Yoğunluk neden acaba diyorum. Bekleme noktasında. Aa, arkadaş gelen sıraya geçiyor. Gelen sıraya geçiyor. Nerede? Ben de böyle bir trafikle onları başka bir noktaya götürecektim. Yaklaşık 120 araçlık bir konvoy oluşturduk biz. Her yerden gelen var. Antalya'dan falan çıkıp gelmiş insanlar. Ya dedim bu böyle bir şey mi ya? Yani insanlar da biraz bu tarz açık hava ve doğayla alakalı ve kolay. Light. Yani biz şimdi kuş gözlemciliği güzel ama herkese yapılabilecek bir şey değil. Her zaman yapılabilecek bir şey de değil. Ben senin sizin mesela merakınız vardır. Gelirsiniz çok kötü bir etkinlik geçer. Kuş göremeyiz. Ya kuş gözlemciliği zormuşlar. Anında soğuyabilirsin o
Kesinlikle evet.
etkinlikten. Ama bu kolay bir gözleme gebe. Çünkü şey var yani.
Kesin.
Görme ihtimali çok yüksek.
Evet.
Kesin. Gelen insanlarla çok güzel bir akşam geçirdik. O akşam çıplak sesle bağırarak böyle insanlara anlattık orada bazı şeyleri falan. O zaman dedim ben bunu seneye de yapıyorum bilginiz olsun. Biz seneye bir yaptık bunu. Seneye 2000 kişiyle başladık ondan sonra. İlk yıl 1000 küsür kişilik. Ertesi yıl 2000 olduk. Dedim ki bunu trafik artmaya başladı. Bunu artık böyle bir yerden başka bir noktaya da geçmeyle değil. Longoz Ormanı'nın girişinde yapalım. Şehre ne uzak ne yakın. Üçüncü yıl baktım 4000-5000'lere dayandı bu iş. Aa dedim. Ondan sonraki sene yaptık şeyi işte geçen yılki muhabbet burada dedim yani bu hani alanda 12 bin toplamda 15 bin lira bulduğumuz bir şeye ulaştık geçen yıl. Ve bu yılda 20 bin aktif bir şekilde tüm sahilde beraberdik. Yani bunu biz hem insanların yayılma alanlarından hem gece flaşlarda çekilen fotoğraftan hem de organizasyonda bu yıl 25 kadar güvenlik görevlisi ve profesyonel bir ekiple çalıştık. Partneriye ve Gezer Bros işbirliğiyle yaptık bu sene. Onlardan aldığım rakamlar 20 bin liraya ulaştı. Sonra yani tabii ki de bu büyük mutluluk duyuyorum bundan. Çünkü ya insanlara yine şaşırtmış olduk. Yani insanlara gökyüzüyle tanıştırmış olduk. Dediğin çok doğru. Ben bunu butik olarak da yaptım bazı gruplar için. Ve gelen gruplarla bir aile gelmişti. Hiç unutmuyorum. 3-4 yaşlarında bir kız çocuğu vardı. İstanbul'dan gelmişlerdi. Ben onları bu Perseid meteor yağmuru için ilk buluşmayı yaptığımız, hani bir noktadan başka bir noktaya gittim dediğim yer var ya. Oraya götürmüştüm. Orası çok karanlık bir nokta bu arada. Çok tenha, daha başında şehir ışıklarından çok uzakta. Müthiş karanlık bir yer. Ve yol üstünde. Çok da yakın aslında. Kolay diye de oraya götürmüştüm. Kız arabadan inerken direkt gökyüzüne bakıp anne yıldızlara bak demiştim. Yani direkt doğru yerde olduğumuzu o küçük kız çocuğunun ağzından ben bizzat duymuştum aslında. Şu anda da Karacabey Belediyesi de o yeri astropark yapmak için uğraşıyoruz.
Ciddi misiniz? Çok iyi.
Çünkü yöneticiler de, idareciler de insanların buna ilgi gösterdiğini ve bu işe yapılacak bir yatırımın aslında hem insanla hem geleceğe yatırım yapılabilecek, merak uyandırabilecek, birilerinin dikkatini daha arttırabileceğimiz bir iş olduğunu farkına vardılar. Sahada görerek farkına vardılar. Böyle üzerine koya koya gitmeye çalışıyoruz. Bu şekilde.
Ya insanların çok ciddi ilgisi var. Hani kendi gördüğüm kadarıyla. Sadece gökyüzün değil, orada sizin bir de sunum programınız vardı. Çeşitli hocalarımızı sunumlar için davet ettiniz ve sadece gökyüzünü, hani yatarak gökyüzünü izleme değil, saat 12'den önceki saatlerde insanların bu sunumlara da çok ilgisi vardı. Yani yüzlerce insan orada sahnenin önünde sunumları izledi can kulağıyla.
Değil mi? Akşam saat 7'de başladı 12'ye kadar ve bu sunumlar arasında geçen yıl bir tek bir müzik etkinliğimiz oldu, konser. Tabii ki de sanat, müzik, bunlar da eğleneceğimiz şeyler ama bazı ergen tayfayı maalesef, hani anlayabileceğiniz tabirle söyleyeyim. Evet. Onları da alana çekmişiz ve sunumlara geçtiğimiz zaman sıkıldıklarını çok belli edip diğer insanları rahatsız ettiler. Dedik ki 15 bin olmamız şart değil, biz 10 bin kişi olalım ama gelen insanlara doya doya
gideceğiz. Evet, kesinlikle.
Diye. Bu sene dedik ki eğlence derken lay lay lomlu bir eğlenceye bir şey ayırmayacağız. Bu sene gerçekten o alanda dinlemeyi isteyen insanlar, işin büyüsünü bozmayacak insanlar gelsin ve ısrarla altını çiziyorum, gençlik festivaline dönüşmemesi için çok çaba sarf ettim bu işi. Özellikle aileleri istedim oraya gelsinler. Onlara vurgu yaptım. Küçük çocuğumuz var dedim, kesinlikle gelin. Bir sıkıntı yaşarsanız ben evime getirir kendi tuvaletimi kullandırırım size. Hani sıkıntı yaşayan bir durum olsa. Bunun garantisini vererek insanlarla birbiri ilgilendim ki ya aslında böyle büyüklerle beraber bir arada oldukları zaman insan, çocuk yani o kalabalık kendi kontrol mekanizmasını da şey yapıyor. Şimdi geçen yıl yaşadığımız sorunlar, alkol sorunu vardı biraz sahada. Bu bizim ergen tayfa alkolü de alınca kendilerini göstermeye kalktılar biraz. Çok kalabalık bir etkinlik. Gece karanlık, tenhada bir yanı var. Hiç alkolle kimseyle bizim bir zorumuz yok. Ben de zaman zaman alkol kullanan bir insanım. Ama o etkinlikte, o kalabalıkta maalesef bazı şeyleri olumsuzluklara gebe olunca onu da kaldırabilmesi lazım. Kontrol mekanizmasını kendi yapıyorum. Gençler sakin olun, bak biz burada aile var, aile var diye diye böyle etraftakilerle beraber kendi kontrol mekanizmasını oluşturan bir etkinliğe dönüştü bizimki. Bunu da bozmak istemiyorum o yüzden. Bu sene jandarma ile çok sıkı bir işbirliği yaptık. Jandarma ve özel güvenlik tuttuk. Yani çadırlardan rahatsızlık duyan olanlar vardı. Yapmayın dememize rağmen sofra kurup alem yapıp ışıklarla ya da müzik açmalar vardı. Hep onların önüne geçmeye çalıştık ki aileler özellikle orada tutmak için. Ama ben başardığımızı da düşünüyorum. Çünkü çocuklu ailelerden çok güzel yorumlar aldık. Çocuklardan çok güzel geri dönüşler aldık. Ve Türkiye'de, yani bunu yanlışım varsa ya da bu konuda açıklamanız varsa eklemenizden çok mutlu olurum. Türkiye'de bu anlamda bu böyle bilimin bu kadar uzmanlarıyla beraber konuşulduğu, bu kadar kalıplı, açık hava, aynı anda düzenli ve sorunsuz yapılabilen başka bir etkinlik var mı? Ben gerçekten merak ediyorum. İlk ya da en büyüğü biziz demek değil derdim ama onlardan biri olduğumuzu artık bu sene yaşanladık, gözlemledik ve bunun ben haklı gururunu yaşıyorum açıkçası. Vesile olduğum için ve destek verenler de var. Tabii bunun benimle beraber aynı gurur yaşayacak çok tabii insan ki var. Ama tabii başlangıç başlatmış olmak, benim de bu böyle emekleyerek bugünlere gelmiş olmasından çok büyük mutluluk duyuyorum. Bilimsel verilere de dayanan çok güzel bir çalışma. Biz dedik zaten, yıldızlardan okyanusların su altına, en dibine kadar birçok konuyu ele aldığımız bir gece yaşadık biz burada. Hatta gece yetmedi bize yani. Daha fazlasını olsun isteyenler oldu. Her sene sıkılanlar da oluyor. Sıkılanlara da diyoruz ki isterseniz sahilin herhangi bir noktasında direkt siz etkinliğe erkenden gözleme başlayabilirsiniz. Biz 12 olmadan ışıkları kapatmayacağız deyip 12'ye kadar o dev ekranda fotoğraflarla, anlatımlarla böyle sunumlar yapıyoruz. Böyle güzel oluyor
ya etkinlik. Şöyle, Türkiye'nin pek çok farklı yerinde bu tip gözlem etkinlikleri yapılıyor ve onlar da hani çok güzel noktalara ulaşmış durumdalar. Fakat bir noktada dediğiniz doğru, sadece gökyüzünü gözlemek veya oraya gelip takılmanın yanında insanlara bilgi vermeyi amaçlayan ve bunu da oldukça çeşitli bir programda yapabilen, benim de gördüğüm bir tek sizin etkinliğiniz var Türkiye'de. Çünkü hakikaten bahsedilen konular dediğiniz gibi, yani su altından karaya, karadan uzaya kadar pek çok konuda bahsedildi. Ve güzel detaylı sunumlardı. Yani ben bir kısmını şahsen kendim de dinledim.
Sizden iki isim de vardı işte, Akın Karahasan tardigranları anlattı. Pedram Evrim ve meteorları anlattı. Onların arasındaki ilişkiyi anlattı. Ben onu cemiyet gibi görüyorum bu arada. Yani cemiyet yapan insanlar illa düğünlerde ya da işte çocuğu sünnet yakınında, eşinin dostunda az çok o sorumluluğu yaşamış insanlarsınızdır. Genç olsanız, hani evlenmemiş olsanız bile diye örnek vereyim. Fakat yani böyle gelenlerde bir sorun olacak mı? Acaba bir grup gelecek de onlar geldi mi? Amcamlar işte Adıyaman'dan geldi mi diye düşünürler ya.
Evet.
Benim o Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlar var. WhatsApp'tan, sosyal medyadan yazan insanlar var. Ve işte dedim ya, geçen yıl benim üstümden tır geçmiş gibiydi. Aman Allah'ım, neler yaşadım o akşam ben orada. Bir bilseniz, sahnenin arkasında bir ara Pedram Türkoğlu işte sizin yazarlarınızdan. Aman Allah'ım, benim bir fotoğrafımı çekmiş, kendim dedim ben çökmüşüm herhalde o akşam. Ne olmuş bana böyle? Çünkü yere yığılmışım ister. Bak geçen yıl mikrofona alo diye başladım, biliyor musun sunuma? Şey, gece yarısında bir ikaz yapmak
Harika.
için. O kadar artık yorgunluk ve şey bitmişti. Bütün herkes güldü tabii. Sonra bir teselli oldu bize de falan
Tabii ki
ama.
yani. Yorgunluktan.
Geçen yıl çok stresliydi çünkü tartışmalar duyuyorum. Hiçbir şey yetmedi. Tuvaletlerin başında 50-60 kişilik yığılmalar oluştu. Ve bunun sorumlusu kendimi hissediyorum. Allah'ım diyorum ya. Bu kesin, kesin bu gece beni linç edecekler. Ve sosyal medyaya bakmak istemiyorum canım. Twitter'a bir giriyorum. Işık kapatmıyorlar. Yanımızda küfürlü konuşuyorlar. Tuvaletler yetmedi. Su bulamıyoruz hiçbir yerde falan. Ve geçen yıl şehir merkezindeki dükkanlar, esnaf da yağmalanmış gibiydi. Yani alakasız hiçbir şey bulamadılar ve etkinlikten bir hafta 10 gün sonra bile esnaf raflarını toparlayamadı, düzenleyemedi. Onlar da çok hazırlıksız yakalandı. Sabaha kadar açık durdular falan böyle. Buraya Yeniköy servis arabaları var. Karacabey otogardan kalkan. Gece 11'de son arabadır. Sabaha kadar yarım saat aralıklarla gidiş iki yönlü arabalar gitmiş gelmiş. Zaten şehir içinde trafik durma noktasına gelmiş. İnsanlar cemiyetleri için evlerinden çıkamamışlar. Çıkamadıysak biz de yıldız gözlerim bari deyip sahile gelmişler falan. Böyle hikayesi bol bir gece yaşamıştık. Hatta hiç unutmuyorum, bir aile 80 yaşında bir annelerini getirmişler. Demiş ki ben de geleceğim, ben de göreceğim falan. Anne demiş, sen evin içinde bak görmediğin için kapıyı çarpıp düşürsün var. Ne yapacaksın orada falan. Ben de göreceğim, ben bakınca görüyorum yıldızları falan filan diye. Kadın gelmiş oturmuş, kıyamam güzel annemiz
Harika bir
orada.
şey.
Bir de onu götürmesinler diye, yanına getirenler götürmesinler diye, yani keyif aldığını göstermek için ara bak bak kayda siz görmediniz ben gördüm deyip heyecanını büyüttüğünü onlara
Harika bir
göstermeye
şey.
çalışıyormuş. Bu işte benim yapmak istediğim buydu yani, ben bundan çok mutlu oluyorum açıkçası bu tarz hikayelerden. Ve bunlar da içimizdeki bu işin zorluklarını yenmemizde büyük bir teselli oluyor bize
Evet
aslında.
ya, şeyi net olarak gördüm. Şimdi geçen sene gelmedim. Dolayısıyla oluşan sorunlardan açıkçası şu an sizin bahsettiğiniz kadar biliyorum. Hani haberim olmadı. Ama ondan önceki seneyle bu seneyi karşılaştırdığım zaman, yani 2 sene öncesiyle bu seneyi karşılaştırdığım zaman, gelişmişlik açısından, o alanda insanlara sunulan imkanlar açısından çok büyük farklılık var. Yani ben şunu net olarak gördüm. Kendim söyleyeyim, sizin Instagram paylaşımlarınızda neredeyse her hikayenizde 40 tane tuvaletimiz var diye özellikle
Evet, evet,
belirttiniz ve yani hakikaten
evet, evet,
hizmet gibiydi yani alandaki
evet. Yani ücretsiz, kayıtsız yaptığımız ve ona rağmen bunun üstesinden geldik. Bu sene neredeyse hiç tuvalet sırası yoktu.
imkanlar.
Gelen kitle ışık kirliliğine saygı gösterdi. Çok fazla telefon açmadılar, ses çıkartmadılar bu yıl çok fazla. Otoparklar çok güzeldi. Karacabey Belediyesi zabıta ekipleri çok büyük emek sarf ettiler. Gündüzden kontrolü ele aldılar. Gece 12'ye kadar alandaydılar. Ve onun da çok güzel meyvesini yedik. Hatta bazı insanlar tabii kalabalık tepe görüntülerini görmeden önce, geçen yılki kalabalık yoktu galiba. Geçen yıl buralar dolup taşmıştı dediler ama biz hazırlığımızı iyi yaptığımız için bu böyleydi. Yoksa geçen yıldan daha kalabalıktık. Ama otoparklarımızı düzenledik. Düzenledik, sıralı olmasını sağladık. Düzenli tuttuk. Çadırların arasında koridorlar açtık. İnsanların arasında koridorlar, mesafeler koyduk. Ve alanı genişlettik. Sahile geçmemizin bir sebebi de o. Çünkü Türkiye'de bu kadar büyük bir sahil de bulamazsınız.
Evet, genişlik olarak çok güzel bir sahil.
Aynen öyle. O yüzden de onun da aslında nimetini yedik biz burada. Lokasyon nokta olarak da öyle. Işık kapatma olayını da yapınca, yani aslında tabii ki de bu iş aslında çok karanlık, çok kör noktalarda yapılması gerekiyor ama bu kadar insanda bu etkinliğin telefonlarının da çektiği, internetin de çektiği, elektriğin de olduğu ve tuvalet gibi bazı hizmetlerin de temel ihtiyaçları giderebilecekleri hizmetlerin yakınında olması gerektiği için bunu burada
Ki
yapıyoruz.
hocam tuvalet bu arada o tip bir etkinlikte çok önemli. Şimdi burada birazcık daha önce katılmamışlar için çok bir şey ifade etmiyor olabilir de, tuvalet tarzı ihtiyaçlar veya su bulma gibi ihtiyaçlar Bunun gibi etkinliklerde acayip derecede önemli yani. Bütün gece oradasınız çünkü.
Ya geçen yıl dedim ya bu çok yoğunluk vardı diye. Ya esnaf raflarda. Şimdi esnaf da burada tabii doğal olarak yani insanlar para kazanmak için varlar sonuçta. Bu süreye hazırlık yaptılar. Çok fazla stok yaptılar hatta. Ve tabii biz de alanda bu sefer tecrübemiz geçen yıl olduğu için bu yıl bir 10-12 tane de gıda üzerine karavan tipi böyle seyyar şeyler getirdik. Ama insanlar geçen yılki tabiri caizse tokadı yedikten sonra bu yıl tokattan kastım şu. Yani aradıklarını bulamadılar. Yoksa bir fahiş fiyatlı bir şey değil. O da yanlış anlaşılmasın. Yanlış kelime kullanmayayım. Çok sıra beklediler. Bir su almak için 40-50 yani binde o süpermarket zincir marketleri olan yerlerdeki insanlar isyan ediyorlarmış. Abi ne var bugün Allah aşkına biz niye çıkamıyoruz ya bu sıra bitmiyor diye falan böyle isyan etmişler onlar da. Onu yaşayan, tecrübe edenler bu yıl hazırlıklı geldikleri için esnaf da iki kat hazırlık yaptığı için bu sene biraz esnafın sistemini aldı. Onlar da bir de şey zannetmişler yani alana soktuğumuz seyyar satıcılardan kaynaklı iş yapamadıklarını söylüyorlar ama dedim onların tecrübesi geçmiş yılda çok acı oldu biraz onlar çok zor durumda kalanlar oldu. Bu yüzden bu sene hazırlıklı geldikleri için böyle oldu bence dedim. Yani o yüzden biraz şey var. Etkinliğin bendeki tek şey yanı oldu. Esnaf çok hazırlık yapmış. Yani çok su almışlar, kasa kasa su almışlar. Kimisi işte et ürünlerini almış ve bunları bu kadar süre tüketemedikleri için biraz ellerine patlamış. Yerel esnaf için biraz sıkıntılı oldu bu sene aslında.
Tabii yani bu tip etkinliklere gelirken etkinlik alanından tamamen medet ummak lazım. Hani insanların yanında da bir şeyler getirmesi gerekiyor.
Evet.
Önemli. Ya bu
Evet.
tip hizmetler, bu tip etkinlikler için önemli.
Bu iş başladığından beri çok mütevazı kalmaya çalıştık. Ve şey yani bunu ben bu cümleyi geçenlerde Bursa'daki etkinlikte de bakan da söyledi ama ben ondan önce kullanmıştım bu cümleyi. Şımarmamaya özen gösterdik. Herkes diyor ki yapsanız o konser o kadar kalabalık. İyi de bak ne güzel konsersiz, sanatçısız, popülariteden uzak
Evet.
isimlerle,
Güzel bir
etkinlikle
kitleyle,
başlıklarla bütün
kaliteli bir
kalabalığı
kitleyle.
sağladık. Evet. Evet. Ve
Kesinlikle.
yani o yüzden yaşayarak öğrendik. Eksiğimiz ne, fazlamız ne. Konser yaptık fazla geldi bu sene çıkarttık. Eksiğimiz neydi? Tuvalet bu sene kat be kat arttırdık. Güvenlik sorunumuz var dedik. Zabıta ve askeri jandarmayla bu işi çözemiyoruz dedik. Özel güvenlik tuttuk gibi gibi gibi. Ne gerekiyorsa onu dahil ettik. Bu seneden de notlarımızı aldık. Seneye çok daha kusursuz bence. Ve inanıyorum çok daha kalabalık olacak. Tabii insanların korkusu da oluyor. Kalabalık olunca ya o kadar kalabalığa biz girmeyiz. Geldiğinde sen de bunu deneyimlemişsindir herhalde. Oturduğun zaman çevrendeki 10 kişiden sonrasını zaten görmediğin için ve sana etki edecek bir pozisyon olmadığı için aslında çevrendeki 10 kişi kadar varsın. 20 bin kişinin arasında kayboluyorsun. Gökteki yıldızlar gibi yalnız başına kalıyorsun aslında.
Etrafa yatay olarak değil yukarı dikey olarak baktığın için yani kalabalıkmış,
Ya.
sıkışıklıkmış vesaire
Evet.
hissedilmiyor onları. Gökyüzünü görüyorsun çünkü devasa sonuçta.
Aynen öyle. Ve işte yani ailelerin çekincesi bu oluyor. Ama ben de aileler çekinmesin olduğu için sizin bu programınız aracılığıyla ben bunu bir kez daha bahsetmiş olayım. Gelmelerinde tereddüt edenler varsa o tereddütlerini gidermek için elimizden geleni yaparız.
Ya bunun gibi etkinlikler hakikaten yapılması gereken, insanların da katılmasını gerektiğini düşündüm etkinlikler. Şimdi benim için şahsi anlamda da çok önemi var. Ben şu anda üniversite öğrencisiyim ve akademik kariyerimde astrofizikle ilgilenmeyi planlıyorum. Onun üzerine çalışıyorum. Hani çalışmak istediğim alan, o alanda uzmanlaşmak istediğim şeyleri gelip de böyle bunun gibi bir etkinlikte benim gibi bu alana ilgisi olan insanlarla toplu olarak görmek, izlemek harika bir şey. Yani zihinsel olarak çok faydalı bir şey insanlara. Kesinlikle acayip faydalı olduğunu düşünüyorum.
Ne güzel. Sizler yani tabii ki de bu işe meraklı olan ama fırsat bulamayan evlerinde oturan bu işlerden uzak insanları etkilemek bunlar çok güzel ama bak Evrim Ağacı'nın değerli üyeleri de gelmiş oraya.
Evet.
Benim bundan haberim yoktu. Sizin gelmiş olduğunu bilmek daha ayrı bir mutluluk oldu. Bizim böyle her yıl etkinlikten sonra ben de gelmiştim ona diye duyduğum isimler oluyor ve çok mutlu oluyorum. Ve onların da beğenmiş olması bana ayrıca bir güzel geliyor. Yani 1.000 kişinin yorumundansa bazı insanlar var. Onlar da çok güzel demesi. Tema Deniz Ataç, Tema Vakfı'nın şu andaki yönetim kurulu başkanı. Onu ben geçen yıl çağırmıştım, gelememişti. Bu yıl sözünde durdu geldi. Ama yorgun olur ki programın bir yoğun programın dışında gelmişti oraya. Yorgun olur, çok kalamaz diye düşündüm. Ben dedim ki siz gelin istediğiniz zaman kalkabilirsiniz. Biz dedim 12'ye kadar sunum yapıp 12'den sonra şeye başlayacağız diye. Sağ olsun en başında geldi, sunumları bitimine kadar orada kaldı. Sunumlar bittikten sonra 1-2 saatte gözlem yapıp öyle ayrıldı alandan.
Çok güzel.
Bu ben o etkinliğin arasında asla fark edemezdim onun ne yaptığını. Giderken görüştük gerçi ama. Yani demek ki sevdirmişiz ki O insanlara da kaldılar orada. O yüzden çok mutluyum yani. O böyle bir şey vesile olduğu
Güzeldi
için.
yani o tip bir ilgiyi hakikaten görmek. Benim gibi hani akademik anlamda bu işle uğraşmak isteyen insanlara da bir yandan motivasyon oluyor. Çünkü biz hani Türkiye'de astronomi alanında, astrofizik alanında, uzay bilimleri alanında bir şeylerin gelişmesini isteyen insanlarız sonuçta ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapmaya çalışıyoruz. İnsanların da bizi destekleyici şekilde bu alana ilgi göstermesi, bir komünite oluşturması çok güzel bir şey. Ben gördüğüme çok seviniyorum kalabalık
Ne
insanlara
mutlu. Çok sevindim.
o şekilde.
Çok sevindim bunları
Ya bu
duyduğuma.
noktada da size de hakikaten şahsi olarak da aynı zamanda teşekkür ederim böyle bir etkinliği düzenlediğiniz için Bursa'da özellikle.
Ben teşekkür ederim. Altının değerini sarraf bilir. Çok kullanıyorum bu aralar bu cümleyi ama sizin vesilenizle kullanmış olayım. Herkese hitap eden işler yapmıyoruz biz. Yani sosyal
Evet.
medyada da popülaritemiz aslında bu işe saygı duyan insanlar
Kesinlikle.
sayesinde var. Takipçi kasıyorum ama kastım takipçilerde paylaşımlarıma bakın zaten. Bataklıkların aslında en az ormanlar kadar önemli olduğunu, işte kurumuş bir ağacın en az yaşayan ağaç kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani doğa dediğimiz zaman sadece yeşil ormanlık alanlar değil, bozkırların da insan aklına gelmesinden bahsediyorum. Göç döneminin, kuşların öneminin ya da işte yabani kedi türlerimizin, işte kurtların, çakalların hepsinin döngüsünden domuzların doğa için ne kadar faydalı, sürdürülebilir kadına ne kadar faydalı olduğunu doğru bilen yanlışlar ve yanlış bilinen doğrular üzerine hep böyle farkındalık yapmaya çalışıyorum. Takipçi kasıyorum ama bu takipçi kasmamın sebebi bunları daha çok insana ulaştırabilmek. Geçmişte yaptığımız haberler ya da işte sergiler vesaireyle ulaştığımız belli bir kitle var ama sosyal medya gibi değil. Güzel bir fotoğrafla ilginç bir konuyu eğer uygun cümlelerle anlatırsanız 24 saatte 1 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşabiliyoruz sosyal medya sayesinde.
Evet.
Rakamın güzelliğine bakar mısınız? Yani bugün birçok insan artık balkonlarındaki kumruları aslında buğday ve su vermemeleri gerektiğini biliyorlar. Onlara iyilik değil, aksine kötülük yapmış olabileceklerini biliyorlar. Ya da işte ebabil buldukları zaman aslında onun yaralı bir atmaca yavrusu değil de ebabil olabileceğini tanımlayıp hatta onun uçurma yöntemini deneyip uçurmaya çalışan insanlar var. Artık şey yapıyorlar yani önceden biz kuşları siyah bir kuş, beyaz bir kuş gördüm diye anlatırlardı. Artık kara tavuğa benzeyen bir kuş gördüm, akbalıkçıla benzeyen bir kuş gördüm diye biraz daha başlık adı altında toplayabiliyoruz. Yani şey güzel bir hareket başladı. Yani ben artık arı kuşu sorduğum zaman insanların aklına o sinek kuşuyla çok karışıyor. Onu gönderme. Herkes hemen arı kuşunu pat pat pat sıralıyorlar. Fotoğraf bazen böyle quiz gibi paylaşımlar yapıyorum. Çok güzel cevaplar, yerinde cevaplar alıyorum. Artık seslerinden de anlamaya başladılar. Bırakın şeyleri, fotoğrafları. Sürekli etkileşimde olduğum böyle artık ben de böyle bakınca profil fotoğrafından bile tanıdığım isimler var. Her şeye beğeni yatan ya da yorum yapan. Artık böyle ses soruyoruz. Seslere bile cevap veren insanlar var. Hani bak bu İshak kuşu değil miydi ya? Bu kukumavun bağırışına benziyor falan diye. Güzel bir etkileşim oldu. Giderek de büyüyoruz.
Evet ya insanların Türkiye'de genel olarak doğaya hem bilimsel anlamda hem de gözlemsel anlamda bir merakı var ve merakı beslemek gerekiyor sonuçta bir şekilde insanların ilgilenmeye devam edebilmesi için.
Kaba tabirle söyleyeyim. Pandemide çok müşteri kazandı.
Ha gözlem etkinlikleri açısından ve Instagram açısından tabii ki.
Abi şimdi insanlar evlerine takılı kalınca meydanda kuşlara, böceklere kalınca onları
Ha
gözlemledik ben uzun
tabii.
süre. Pandemide ben çok kuş fotoğrafçılığına başlayan insan biliyorum mesela. Çok biliyorum hem de. Yani birkaç tanesiyle arazide tanışıp biz pandemide sizin paylaşımlarınızdan cesaret alıp bir makine aldık. Başlayış o başlayış deyip böyle çok denk geldiğim isim var. Mevsimleri okumanın kıymetini ben bu etkinlikte öğrendim bu arada. Bunu da söyleyeyim. İnsanlar çok fazla yazdılar buna. En yoğun akşamı bir hafta sonra, 10 gün sonra niye siz bu kadar erken yapıyorsunuz ki? Ya da niye yapıyorsunuz diyenler oldu. Ben de onlara hep şunu söyledim. Bakın dedim ben dedim yıllardır gözlem yapıyorum. Ve bu etkinlik nedeniyle de her yıl yaşadığım bir stres vardı benim. Ağustos'un her zaman ikinci haftasına denk geliyor. Ve her zaman ikinci haftasında bir bulut, bir yağmur riski kıyısından köşesinden göçüyor etkinliğin. Ve çok korkuyordum dedim bundan. Yani o kadar insanı oraya getirip
Yağmur
de
altında bırakmak
insanlara bir
evet.
şey izletememiş olmak. Yağmur değil bulut da olsa
Yani
abi
evet tabii
izletemedikten
görüşü
sonra
kapatsa.
üzücü olur yani. Yani tabii ki de onlar da bilir insanlar benden kaynaklı olmadığını. Ki zaten sunumların aslında çıkış noktası da oydu. Yani insanlara 12'ye kadar bir şeyler anlatalım ki göremezsek bile anlattıkları yanlarına kar
Evet.
gelsin diyeydi. Ama şimdi bu 4-5 yıllık bir tecrübe. Edindiğim tecrübe şu. Ağustos'un ikinci haftasında bulut hep burada riskler olmaya başlıyor. Nitekim bu hafta sonu da çok
Ve
bulutluydu
şu
bizim
anda
burası.
zannedersen bir de
İyi
ay
ki
var değil
bulut.
mi? Gözükecek olan o tarihte.
Ay da bir etken. Tabii,
Evet.
yani aslında ayda da yine gözlem yapılır. Fakat
Ya çok
hiç olmadığı anki karanlıktaki
Evet
gibi değil
kesinlikle ya
yani.
çok
Çok verimi düşürür.
gördüm hocam şeyi biliyor musunuz? Melikler Yaylası'nı. Isparta'daki Türkiye'nin en kararlı
Evet, tabii
noktası.
ki de.
Orada
Tabii ki
düzenlenen
de.
gözlem etkinliğini
Evet.
biliyor musunuz?
Oradakini bilmiyorum. Ama Olimpos'ta yapılan var. Bu sene en
Ha.
şeyleri Uludağ'da yapılan
Evet,
oldu.
şu anda devam ediyor hatta.
Şimdi birkaç yerde evet. Çanakkale tarafından bir yapıldığını duydum. Balıkesir, Bursa'nın başka ilçelerine. Şimdi baktım geçenlerde Osman Gazi Belediyesi yapacak.
Evet. Evet oluyor. Şeyden bahsedecektim. Melikler Yaylası Türkiye'deki ölçülmüş en karanlık yer. SQM diye bir cihaz var. Şöyle şu
Evet.
boyutlarda ışık kirliliği ölçümü için. Türkiye'de ölçülmüş en karanlık yerlerden bir tanesi. Ben şu an üniversitemdeki fizik topluluğunun başkanıyım ve biz topluluk olarak her sene orada gözlem etkinliği düzenliyoruz. Yani ben de aslında bu tip bir etkinliğin düzenleyicilerinden bir parçasıyım o bölgedeki. Orası Türkiye'nin en karanlık yeri ve ciddi manada fark ediyor. Yani şehir ışığının olduğu bir yerde veya ortalama olarak işte Karacabey gibi olmadığı bir yerde bir de Melikler Yaylası'ndaki görüntü çok fark ediyor. Yani ve bu alandaki yani ışık kirliliğiyle alakalı bahsettiniz ya insanlar bazen duyarsız davranabiliyorlar o
Evet,
konuda.
evet, evet, evet, evet.
Hakikaten ufak bir telefon flaşı bile bir anda bütün gökyüzünün sizin için kararmasına sebep olabiliyor. Ve alışmanız daha sonra
Evet.
vakit alıyor. Yani önemli. Işık kirliliği Türkiye'de gerçekten bir problem butik. Ya, bilimsel çalışmalara da çok engel oluyor çoğu zaman.
Aslında ışığın medeniyette olmadığını da aslında bir yerden sonra yani çok, bu çok keskin bir laf olabilir belki ama hani ışık bize bir şeyler sunuyor, bir imkan sunuyor ama sakladığı şeyler de var. Ve hani biz geçmiş yıllarda elektrik dağıtım firmasıyla da şey yapmıştık. Çok güzel bir başlık atmışlardı onlar etkinlik öncesi. Arıza değil manzara diye. Bu kez elektrikleri getirir diye. Yani aslında özel bir paylaşım, özel bir şirket paylaşımına girecekti bu yaptığım ama o kadar hoşuma gitmişti ki
Evet.
çok yaratıcı bir şeyle çıkmış yapmışlardı. Çok hoşuma gitmişti benim de. Yani ilk kez elektriklerin kesilmesine sevindik biz geçen yıl.
O şekilde o zaman yavaştan sonlandıralım. Son olarak şunu da
Tamam.
sormak istiyorum. Bir sonraki etkinlikte farklı ne olacak? Ne yapacaksınız?
Yani üzerine daha konuşacağız. Şimdi biz bu sene profesyonel bir ekiple zaten
Evet.
yaptık. Yani daha doğrusu geçmiş yıllarda uygulayamadığım, sorunu gördüğüm ama uygulayamadığım durumlar vardı. Bu sene bu işi bilen güzel böyle kardeş gibi sıkı sıkıya sarıldığımız bir ekiple işbirliği yaptık ve sonucu gerçekten herkesin de takdirini kazandı.
Kesinlikle alandaki görevliler çok iyiydi.
Onlarla da durumu değerlendireceğiz. Yani bu sene ışıkları kapattıktan sonra gökyüzüne dair anlatımları, gezegenleri, yıldızları konuşacak kişiler gene olup lazerle böyle onları şu bakın burada bu var, şurada bu var, bunun hikayesi böyle, mitolojide de böyle bahsetmişler diye anlatım yapabilecekleri şekilde bir format olacak gece yarısından sonra ışıklar kapatıldıktan sonraki süreçte. Etkinlik saatini 7'de başlattık yine yetmedi bize. Yine anlatacak çok şeyimiz vardı. Yine yarım kaldı. O yüzden belki etkinliği biraz daha erken 7'den 6'ya alıp biraz daha dolu dolu yapabilirim içerisine. Çok üst üste ağır değil gerçi konular ama çok böyle teknik konulara girdiğimiz için aralarda böyle biraz daha zaten ben hep ondan öyle yapıyorum. Yani bir görseli kuvvetli bir sunum arkasından bir teknik bir konu getirip bu şekilde ilerlemiştik. Bunu biraz daha dallandırmak gibi bir niyetim var. Başka ne olabilir? Yani üzerine çalışınca çıkıyor aslında. Ama açığız yani gelen fikirlere, yorumlara
Şu
açığız.
anda da hani sordum ama şeyinde farkındayım. Yani çok sıcak sıcağına bir soru oldu bu. Çünkü daha yeni bitti bir önceki etkinlik.
Ve inan bana daha grupla birbirimize yazmıyoruz bile. O kadar çok
Bir süre
yorum geldi. Böyle
görüşmeyelim
iş çıkacakmış gibi geliyor. Kimseyle bir şey yazışmıyoruz. Kendi halimizdeyiz. Daha böyle özlemedik yani birbirimizi.
mantığıyla.
Özlemeye başlayınca tekrar bu konular gündeme
Evet
gelecektir.
ya onun da tarihi geldiğinde bu sefer dilerseniz etkinlikten önce bir yayın gerçekleştiririz. Hem sizin de
Süper
kendinizi
olur.
ifade etmek için böyle geniş bir alanınız
Çok
olmuş
güzel
olur bu
olur.
manada. Etkinlik
Çok güzel
açısından da iyi
olur.
olabilir.
Çok güzel
Sözümüz
olur.
olsun o zaman hocam.
Süper. Tamam aldım bu sözü.
Tamamdır.
Seneye Ağustos'un ilk hafta sonunda yapacağız zaten.
Tamamdır. Harika.
Yine. Galiba ikisine denk geliyordu. Şimdiden çünkü bunu izinlerini bile bu etkinliğe ayarlayanlar oluyordu. Yurt dışından tatillerini bu etkinliğe denk getirenler oluyordu. Bunun duyurusunun öncesinde yaparız. Bakalım yine sürpriz konuklar seneye böyle Amerika'da herkesin çok bildiği bir markada önemli bir görev üstlenmiş. Aynı zamanda Karacabey'den bir kardeşimiz var. Onu getirmek gibi bir düşüncemiz var. Eğer yapabilirsek gecenin sürpriz ismi bu sene Umut Yıldız'dı.
Evet.
Gecenin Yıldız'ı. Ama seneye de böyle birkaç sürpriz isim var getirmek istediğim. Mesela Utku Pektaş Hoca var, Profesör Doktor. Bu doğa tarihi, Amerika'daki Doğa Tarihi Müzesi'nin de akademisyenlerinden bir tanesi. O söz verdi, seneye ben de varım demişti. Böyle ilginç konuklar olacak. İlginç konulara yine değineceğimiz bir akşam olacak bence seneye de. Ama tabii detayları biraz daha zamanla, içerikleri. Sizin aklınıza bir şey gelirse abi açığız yani her türlü.
Tabii ki olursa.
Geliştirebileceğimiz ne varsa çok memnun
Ya bir
oluruz.
şeyler yapmaya çok açık etkinlikler bunlar. Biz sizin
Evet.
tabii muhtemelen haberiniz yoktur yani yoğunluktan ve yani o alanda size ulaşamamızdan vesaire de kaynaklanmış olabilir. Biz Akın Hoca ile beraber o Karacabey'deki alandan etkinlik esnasında Akın Hoca'nın hemen sunumu bittikten sonra Evrim Ağacı'nın YouTube kanalında o anda açık olan bir yayına katıldık. Evrim Ağacı YouTube kanalından
Ya.
yapılıyordu o yayın. Biz Akın Hoca ile o yayına
Evet.
katıldık ve Karacabey'den ne yaptığımızı, neden orada olduğumuzu anlattık. Yine hani bu tip şeyler vesaire olur yani planlayabiliriz. Güzel olur bir sonraki etkinlik için.
Süper. Çok sevinirim. Çok güzel olur abi. Çok güzel olur.
Evet, o zaman
Pekala o zaman.
yavaştan hem biz de yayınımızı kapatalım hem de sizi çok tutmayalım.
Estağfurullah. Çok keyifliydi. Müthiş keyifliydi.
Harika bir sohbet, aynı zamanda harika bir yayın oldu hocam. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Vallahi iyi ki varsınız. Evrim Ağacı'nın çalışmalarını sizleri gönülden destekliyoruz. Maddi manevi elimizden ne gelirse her zaman desteğe de hazırız. Önemli bir boşluk doldurdunuz bu alanda bence. Dolduruyorsunuz. Üzerine de koyuyorsunuz. O yüzden size de boynumuz kıldan ince.
Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Elimizden bir şey
Estağfurullah.
gelirse her zaman yanınızdayız yapabileceğiniz bir şey olursa. Hem izleyenlere hem sizlere hem Evrim Ağacı ailesine buradan teşekkürler, sevgiler, selamlar gönderiyorum ben.
O zaman izleyicilerimize de veda edelim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bence keyifli bir yayındı, keyifli bir sohbetti. Bir sonraki yayınlarda veya bir sonraki bunun gibi gözlem etkinlikleriyle alakalı yapacağımız yayınlarda görüşmek üzere. Zaten her hafta biz podcast'imizi yayınlıyoruz uzay ve havacılıkla alakalı. Yine olduğu zaman bir şeyler denk geldiği zaman bahsederiz bol bol. Bu şekilde efendim görüşmek üzere hepinize.